Ayrım 14. Arı kovanına çomak sokan kız. Stieg Larsson. Sayfa 205. Annika Giannini Göteborg'a uzun süreceği belli bir iş için kısa bir bilgi almaya gelmişti. Lisbeth Salander'le tanışıp durumunu öğrenecek ve gelecekte başlayacak hukuki süreç için Blomqvist'le birlikte bir plan hazırlayacaktı. Hesaplarına göre bu akşam Stockholm'e dönmesi gerekiyordu. Ama hastanede gelişen dramatik olaylar nedeniyle Lisbeth Salander'le konuşamamıştı. Salander'in durumu doktorların söylediklerinden daha kötüydü. Şiddetli baş ağrıları ve yüksek ateşle boğuşuyordu. Ağrı kesici ve antibiyotik alarak dinleniyordu. Müvekkilinin odası değiştirildikten ve kapısına bir polis konulduktan sonra Annika'yı nazik bir dille hastaneden göndermişlerdi. Söylenerek saatine baktı. 16.30'a geliyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Stockholm'e dönerse ertesi gün tekrar gelmesi gerekiyordu. Geceyi Göteborg'da geçirebilirdi ama ertesi gün müvekkilinin konuşmaya hali olacağından emin değildi. Otelde yer de ayırtmamıştı. Üstelik ekonomik koşulları buna uygun değildi. Yalnızca tecavüze uğramış ya da erkeklerin şiddetine maruz kalmış kadınların davalarına baktığından kazancı iyi değildi. Önce evi arayarak gelemeyeceğini bildirdi. Arkasından da kadın dayanışma grubundan meslektaşı ve eski bir arkadaşı olan Lillian Josephson'u aradı. İki senedir görüşmemişlerdi. Kısa bir hoşbeşten sonra Annika konuya girdi. "Göteborg'dayım," dedi. "Bu akşam eve dönecektim ama bir sorun çıktı. Yani bu gece burada kalmak zorundayım. Kendimi zorla sana misafir edebilir miyim?"
"Harika olur. Lütfen bana zorla misafir ol. Birbirimizi görmeyeli asırlar oldu."
"Rahatsız etmem değil mi?"
"Saçmalama. Ama eski evden taşındım. Şimdi Line Gatan'a paralel sokakta oturuyorum. Bir misafir odam var. Ayrıca bir bara gidip biraz kaynatırız."
"Eğer buna takatim kalırsa," dedi Annika, "saat kaçta geleyim?" Akşam saat 6'dan sonra Lilia'nın evinde buluşmaya karar verdiler. Belediye otobüsüne binip Line Gatan'a giden Annika, buluşma saatine kadar vakit geçirmek için bir Yunan restoranına oturdu. Çok açtı, şiş kebap ve salata ısmarladı. Uzun süre o gün olanları düşündü. Adrenalini düşmüş, biraz sarsılmıştı ama olaylar karşısında gösterdiği tavırdan memnundu. Tehlike anında hiç tereddüt etmeden harekete geçmiş, aklı başında davranmıştı. Hiç düşünmeden doğru olanı yapmıştı. Kendinden hoşnut olmak güzel bir duyguydu. Bir süre sonra çantasından bir ajanda çıkardı. Not bölümünü açarak dikkatle okumaya başladı. Kardeşinin anlattıklarından bir parça şüpheye düşmüştü. Mantıklı görünüyordu ama planda büyük bir boşluk vardı. Yine de geri adım atmayacaktı. Saat 6'da hesabı ödeyip restorandan çıktı. Yürüyerek Lillian Josephson'un Olive Dalsgatan'da oturduğu apartmana gitti. Arkadaşının telefonda verdiği kapı kodunu tuşladı. Sahanlığa girip asansör nerede diye bakınırken hiç beklemediği bir saldırıya uğradı. Birinin şiddetle itmesiyle savrulup yere devrildi, duvara çarpan kafasında keskin bir acı hissetti. Sonra uzaklaşan ayak sesleri ve kapının açılıp kapandığını duydu. Ayağa kalktı, alnını yokladı, avucuna kan bulaştı. Bu da neydi? Şaşkın bir ifadeyle etrafına bakınarak sokağa çıktı. Bir adamın koşarak Svea Plan'a doğru köşeyi döndüğünü gördü. Bir süre hiç hareket etmeden bekledi. Kapıya gidip tekrar kodu tuşlarken birden çantasının kaybolduğunu fark etti. Soyulmuştu. Bunun ne anlama geldiği ancak bir süre geçtikten sonra kafasına dank etti. Tanrım, Zalachenko dosyası. Bütün bedenini bir endişe kapladı. Adamın kaçtığı yöne doğru birkaç adım attıktan sonra durdu. Artık bir anlamı yoktu. Adam çoktan gözden kaybolmuştu. Kaldırımın kenarına oturdu. Sonra birden ayağa kalkıp ceplerini karıştırdı. Ajanda, şükürler olsun. Restorandan çıkarken onu çantaya değil cebine koymuştu. İçinde adım adım Lisbeth Salander davasını nasıl ele alacağı yazılıyordu. Kapı kodunu tuşlayıp içeri girdi. Merdivenlerden koşarak 4. kata çıkıp Lillian Josephson'un kapısını yumruklamaya başladı. Annika kendini toparlayıp da kardeşini arayana kadar saat 7'yi bulmuştu. Bir gözü morarmış, bir kaşı açılmıştı. Lillian Josephson yarasını temizleyip üzerine yara bandı yapıştırmıştı.
Bir bardak çayla kendine geleceğini iddia eden Annika, arkadaşının hastaneye gitme önerisini reddetmişti. Çayını içtikten sonra aklı başına gelmiş, ilk önlem olarak kardeşini aramıştı.
Mikael Blomqvist hala Millennium'un ofisindeydi. Henry Cortez ve Malin Erickson'la birlikte Zalachenko'nun katili hakkında bilgi toplamaya çalışıyordu. Annika'nın anlattıklarını artan bir endişeyle dinledi.
''Sen iyi misin?'' diye sordu.
''İyiyim, sakinleştim.
Bu bir kapkaç mı?''
''İçinde Zalachenko dosyasının olduğu çantayı aldı. Yani artık dosya yok.''
''Endişelenme, bende bir kopyası var.'' diyen Mikael birden sustu. Tüyleri diken diken olmuştu. ''Önce Zalachenko, sonra Annika.'' ''Annika, seni sonra ararım.''
Ay bukunu kapatıp çantasına koydu ve hiçbir şey demeden yazı işlerinden dışarı fırladı. Evine koşup merdivenleri ikişer ikişer çıktı. Kapı kilitliydi. Açıp içeri girdi. Mutfak masasının üzerine bıraktığı mavi dosyanın yerinde yeller esiyordu. Evden çıkarken onu oraya koyduğundan emindi. Aramaya kalkmadı. Kafasında düşünceler uçuşarak bir sandalyeye çöktü. Evine girmişlerdi. Birileri Zalachenko'dan geriye kalan bütün izleri silmek istiyordu. Kendindeki ve Annika'daki kopya gitmişti. Bublanski'de bir tane vardı.
Var mıydı?
Ayağa kalktı. Gidip telefonun ahizesini kaldırdı. Birden durdu. Biri dairesine girmişti, elindeki ahizeyi şüpheyle inceledi. Ceketinin cebinden cep telefonunu çıkarttı, telefon elinde bir süre bekledi. Cep telefonunu dinlemek ne kadar zor ki? Cep telefonunu ev telefonunun yanına bıraktı, etrafına bakmaya başladı. Akıllı davranmalıyım, bir daireyi dinlemek ne kadar zor ki? Tekrar masanın yanındaki sandalyeye oturdu, gözüne bilgisayar çantası takıldı. Elektronik postaları okumak ne kadar zor ki? Lisbeth Salander bunu 5 dakikada başarıyordu. Uzun bir süre düşündükten sonra kız kardeşini aradı. Söyleyeceklerini dikkatle formüle etti.
Merhaba, nasılsın?
İyiyim Miki.
Bana şimdi hastaneden çıktıktan saldırıya uğradığın ana kadar neler olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlat.
Annika 10 dakika boyunca neler olduğunu anlattı. Mikael hiçbir şey söylemeden dinledikten sonra tatmin olana kadar sorular sordu. Kalbi başka bir planın heyecanıyla çarparken endişeli bir kardeşmiş gibi davrandı. Kız kardeşi öğleden sonra saat 4.30'da Göteborg'da kalmaya karar vermiş, arkadaşını aramış, evin adresini ve giriş kapısının kodunu öğrenmişti. Kapkaççı saat akşam tam 6'da apartmanın sahanlığında onu beklemişti.
Demek ki kız kardeşinin telefonunu dinlemişlerdi. Mantıklı tek açıklama buydu. Bu kendisinin de dinlendiği anlamına gelirdi. Başka türlüsü düşünülemezdi.
Zalachenko dosyası da gitti diye tekrarladı Annika.
Mikael bir süre tereddüt etti ama bu işi yapanlar ne yaptıklarını zaten bildiklerinden konuşmasının bir mahsuru yoktu.
Benimkini de çaldılar dedi.
Ne?
Koşarak eve geldiğini ve mutfak masasının üzerindeki dosyanın yok olduğunu anlattı.
''Ne yapalım?'' dedi Mikael hüzünlü bir sesle. ''Zalachenko dosyasını elimizden kaçırdık. Yani en büyük kanıtımızı.''
''Miki, üzgünüm.''
''Ben de'' dedi Mikael. ''İblisler. Ama senin hatan değil. Daha elime geçer geçmez yayınlamalıydım o dosyayı.''
''Şimdi ne yapacağız?''
''Bilemiyorum. Başımıza bundan daha kötüsü gelemezdi. Bütün planlarımız alt üst oldu. Björk ve Teleborjan'a karşı elimizde hiçbir kanıt kalmadı.''
Mikael telefonu kapatmadan önce 2 dakika daha konuştular.
''Yarın hemen Stockholm'e gelmeni istiyorum.'' dedi.
''Olmaz, Salander'le konuşmalıyım.
Ona öğleden önce git, öğleden sonra da buraya gel, oturup ne yapacağımıza karar verelim.''
Mikael telefonu kapatıp kanepeye oturdu. Bir süre önüne baktıktan sonra yüzüne bir gülümseme yayıldı. Telefonu dinleyenler Millennium'un Gunnar Björk'ün 1991 yılında hazırladığı dosyayı elinden kaçırdığını ve Mikael'le Annika'nın artık ne yapacaklarını bilemediklerini düşüneceklerdi. Dün gece Sapo hakkında elde okuduğu belgelerden casusluk faaliyetinin en önemli bölümünün dezenformasyon olduğunu öğrenmişti Mikael ve şimdi paha biçilmez bir dezenformasyon örneği vermişti. Bilgisayar çantasından Dragan Armanski için bir kopya çoğaltıp henüz vermeye fırsat bulamadığı dosyayı çıkarttı. Ellerindeki son örnekti. Bunu kaybetmemesi gerekiyordu. 5 kopya daha çıkartıp uygun yerlere dağıtacaktı. Saatine bir göz attıktan sonra Millennium'u aradı. Malin Erickson çıkmak üzereydi. Niçin öyle aceleyle çıktın? Lütfen beni bekler misin? Dergiye geliyorum. Seninle bir şey konuşmam gerek.
Birkaç haftadır çamaşır yıkamaya vakit bulamayan Mikael'in kirlilerini koyduğu sepet dolup taşmıştı. Tıraş takımını, Sapo'da İktidar Savaşı kitabını ve Björk'ün raporunu çantasına koydu. Millennium'a gitmeden önce bir mağazaya uğradı, bir pantolon, birkaç iç çamaşırı ve birkaç gömlek aldı. Millennium'un bürosunda hızlı bir duş alırken Malin onu bekledi. Neler olduğunu çok merak ediyordu.
Biri evime girip Zalachenko dosyasını çalarken başka biri Göteborg'da Annika'ya saldırıp onun elindeki örneği almış. Bence Annika'nın telefonunu dinliyorlar. Tabii benimkini de. Belki senin telefonunun, Millennium'un telefonu ve burada çalışan herkesin telefonu da dinleniyor. Ayrıca evime girip dosyayı çalanların daireme bir dinleyici yerleştirmediklerini düşünmek için aptal olmak gerekir.
Boğuk bir sesle "Vay be!" diyen Malin göz ucuyla masada duran telefonuna baktı.
''Hiçbir şey yokmuş gibi işlerine devam et. Cep telefonunu kullan ama önemli bir şey konuşma. Yarın Henry Cortez'le de konuşuruz.''
''Tamam, Henry bir saat önce çıktı. Masana Sapo'yla ilgili bir sürü belge bıraktı. Peki şimdi ne yapacaksın?''
''Bu gece Millennium'da kalacağım. Zalachenko'yu öldürdüler, raporları çaldılar, daireme girdiler. Büyük ihtimalle henüz buraya girmeye vakit bulamamışlardır. Burada bütün gün birileri vardı. Derginin boş bırakılmasını istemiyorum.''
''Sen Zalachenko cinayetinin... Katil 78 yaşında bir psikopat.''
''Ben bunların tesadüf olduğuna hiç inanmıyorum. Birileri Zalachenko'nun izini silmeye çalışıyor. 78 yaşındaki adamın ne bok olduğu da sağa sola ne kadar manyakça mektuplar gönderdiği de beni hiç ilgilendirmiyor. O yönlendirilmiş bir katil. Oraya Zalachenko'yu öldürmeye gitmiş. Belki Lisbeth Salander'i de öldürecekti.
Ama intihar etmiş, en azından teşebbüs etmiş. Bunu hangi yönlendirilmiş katil yapar?''
Mikael bir süre düşündü, sonra Malin'in gözlerinin içine baktı. Artık kaybedecek hiçbir şey olmayan 78 yaşındaki biri. O da bu işlerin bir parçası. Bu işi biraz deştiğimizde nedenini bulacağımızdan eminim.
Malin Erikson Mikael'in yüzüne dikkatle baktı. Onu hiçbir zaman bu kadar kararlı görmemişti. Birden ürperdi. Mikael ondaki değişimi gördü.
''Bir şey daha, artık bir grup suçluyla değil, resmi bir makamla uğraşıyoruz. Bu çetin bir iş.''
Malin başını salladı.
''Bu işin buralara kadar geleceğini bilmiyordum. Malin, eğer istersen çekilebilirsin.''
Malin bir süre düşündü. Erika Berger bu durumda ne yapardı? Sonra başını iki yana sallayarak bu öneriye karşı koydu.
Kısım 2. Hacker Cumhuriyeti 1-22 Mayıs
697 yılında çıkartılan bir İrlanda yasası kadınlara askerliği yasaklıyordu. Demek ki kadınlar bu yasadan önce askerlik yapıyorlardı. Araplar, Berberiler, Kürtler, Rajputlar, Çinliler, Filipinliler, Aborjinler, Mikronezyalılar ve Amerikan yerlileri gibi birçok halkın tarihlerinin değişik dönemlerinde kadın savaşçılar olmuştur. Eski Yunan korkunç kadın savaşçıların anlatıldığı söylenceler açısından çok zengindir. Bu söylencelerin çoğuna göre kadınlar daha çocukluklarından itibaren savaş sanatını ve silah kullanmayı öğrenmelerinin yanı sıra fiziksel dayanıklılıklarını arttırmak için de eğitilirler. Erkeklerden ayrı yaşar ve savaşa kendi kurdukları alaylarla katılırlar. Savaş meydanlarında kadınların erkekleri alt ettiklerine dair birçok söylence vardır. Örneğin M.Ö. 700 yılında Homeros'un yazdığı İlyada destanında anlatılan Amazonlar bunlardan biridir. Anlamı göğüssüz olan Amazon sözcüğünü dolaşıma sokanlar Yunanlardı. Amazonların yayı daha iyi gerebilmek için sağ göğüslerini kestikleri söyleniyordu. Hipokrat ve Galenos gibi ünlü Yunanlı hekimler tek göğsü kesmenin silah kullanma yeteneğini arttırdığı konusunda hemfikir olsalar da gerçekte bu tür bir işlemin yapıldığına dair hiçbir kanıt yok. Ayrıca Amazon sözcüğünün etimolojik anlamı üzerine soru işaretleri var. Amazon sözcüğünün başına konulan A harfinin sız anlamına gelmeyip tam tersine olumlama eki olduğu ileri sürülerek Amazon sözcüğünün kocaman göğüslü kadın anlamına geldiği de iddia ediliyor. Ayrıca bu efsaneyi doğrulayacak sağ göğsü olmayan kadın heykeli ya da obje örneğinin olduğu tek bir müze bile yok.
8. Bölüm 1 Mayıs Pazar 2 Mayıs Pazartesi.
Erika Berger saat 10.45'te asansörün kapısını açıp Svenska Morgenposten'in yazı işleri bürosuna girmeden önce derin bir nefes aldı. Siyah kumaş bir pantolon, kırmızı bir süveter ve koyu renk bir ceket giymişti. Güneşli bir Mayıs sabahıydı. Gazeteye gelirken işçilerin 1 Mayıs kutlamaları için toplanmaya başladıklarını görmüştü. Kendisi bu kutlamalardan ayağını yaklaşık 20 yıl önce kesmişti. Kısa bir süre asansörlerin önünde kimseye görünmeden bekledi. Yeni görevinde ilk günüydü. Olduğu yerden yazı işlerinin büyük bir bölümünü, salonun ortasındaki haber merkezini görebiliyordu. Bakışlarını biraz kaldırdığında yakında kendisinin oturacağı genel yayın yönetmeni odasının cam duvarlarını gördü. Svenska Morgenposten gibi karmaşık bir organizasyonu yönetebilecek miydi bilmiyordu. Yalnızca 5 kişinin çalıştığı, ayda bir yayınlanan Millennium dergisinden 80 gazetecinin yanı sıra yönetici, teknik personeli, fotoğrafçısı, reklam sorumlusu ve benzerleriyle 90 kişinin çalıştığı günlük gazeteye geçmek dev bir adımdı. Yayın evi ve diğer şirketleriyle birlikte çalışanlarının sayısı 230'u buluyordu. Bir an S&P'de çalışma önerisini kabul etmekle hata yapıp yapmadığını düşündü. Danışmada duran iki kadından yaşlısı Erika'yı fark ettiğinde danışma masasının önüne geçip elini uzattı.
Bayan Berger, S&P'ye hoş geldiniz.
Adım Erika, merhaba. Beatrice, buyurun sizi genel yayın yönetmeni, yani eski genel yayın yönetmeni Morander'in odasına götüreyim.
Teşekkür ederim ama orada cam kafeste oturuyor değil mi diyerek gülümsedi Erika. Kendim giderim. Nezaketinize teşekkürler.
Yazı işlerinin ortasından geçerken içerideki uğultunun biraz azaldığını ve bütün bakışların kendisine çevrildiğini hissetti. Yarı boş haber masasının önünde durarak başıyla çalışanları selamladı. Biraz sonra adam akıllı tanışacağız dedikten sonra devam edip cam bölmeli odanın kapısını çaldı. 59 yaşındaki Hakan Morander, S&P'nin cam kafese benzeyen yayın yönetmeni odasında 12 yıl geçirmişti. Erika gibi o da cazip bir teklifle gazeteye dışarıdan transfer edilmişti. Yani Erika'nın biraz önce attığı adımları 12 yıl önce o da atmıştı. Erika'yı karşısında görünce biraz şaşırmıştı. Saatine göz attıktan sonra ayağa kalktı.
''Merhaba Erika'' dedi. ''İşe pazartesi günü başlayacağını sanıyordum.''
Bir gün daha evde oturmaya dayanamadım. İşte buradayım.
Morander elini uzattı. Hoş geldin. İşi hemen üstlenmen beni çok sevindirir.
Sağlığın nasıl diye sordu Erika.
Morander omuzlarını silkerken Beatrice kahve ve sütle odaya girdi.
Sanki yarım devir çalışıyorum. Aslında sağlık konusunu hiç konuşmak istemiyorum. İnsan hep gençmiş gibi dolaşıp hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarken birden yolun sonuna geliyor. Son günlerimi bu cam kafeste geçirmek istemediğimden eminim.
Göğsünü ovaladı, kalp ve damar sorunu vardı. İşi böyle apar topar bırakmasının ve Erika'nın işe planlanandan birkaç ay daha erken başlamasının nedeni de buydu. Erika dönüp yazı işleri ekibinin çalıştığı salona baktı. Bir muhabir ve bir fotoğrafçı dışarı çıkıyordu. Büyük ihtimalle 1 Mayıs gösterilerini izleyeceklerdi.
Eğer rahatsız ediyorsam ya da işim varsa hemen gidebilirim.
Bugün benim tek işim 4500 vuruşluk bir baş yazı kaleme almak. Şimdiye kadar o kadar çok yazdım ki artık gözüm kapalı yazabilirim. Eğer sosyal demokratlar Danimarka'ya karşı savaş açarlarsa niçin yanlış yaptıklarını, yok eğer böyle bir savaştan kaçınırlarsa yine niçin yanlış yaptıklarını açıklamak zorundayım.
Danimarka'ya savaş açmak mı?
Lafın gelişi işte. 1 Mayıs'ın konularından biri mutlaka uyum sorunu olacaktır. Tabii sosyal demokratlar kesin yanlış düşünüyordur. Ve benim görevim niçin yanlış düşündüklerini bulup açıklamak.
Birden bir kahkaha attı. Kulağa çok komik geliyor.
S&P'ye hoş geldin.
Erika Morander hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Genel yayın yönetmenleri kastının içinde tam bir muammaydı Morander. Baş yazılarına bakılırsa sıkıcı, tutucu ve bütün o liberal özgürlük havarileri gibi vergi indiriminden yanaydı. Ama Erika daha önce onunla ne konuşmuş ne de karşılaşmıştı.
''Biraz işi anlatır mısın?'' diye sordu.
''Haziranda bırakacağım, yani 2 ay birlikte çalışacağız. Bu sürede işi ne iyi ne de kötü göreceksin.''
Ben bir kinik olduğumdan yalnızca işin kötü taraflarını görüyorum.
Ayağa kalktı, Erika'nın yanı başına dikildi.
Çok geçmeden gazetede muhaliflerin olduğunu göreceksin. Editörler, eski kulağı kesikler ve düzeltmenlerden oluşan bir imparatorluk. Kendi kulüplerini kurmuşlar ve seni asla üye yapmayacaklar. Sınırlarını genişletmeye çalışacaklar. Kendi manşetlerini atıp kendi bakış açılarını yansıtmak isteyecekler. Bütün bunlara karşı koyabilmek için savaşman gerekecek.
Erika başını salladı.
Billinger ile Carlson gece çalışan baş editörlerin, onlar apayrı bir alem. Tanrı'ya şükür birbirlerinden nefret ettiklerinden aynı vardiyada çalışmıyorlar. Gazetenin yazı işleri sorumlusu da, genel yayın yönetmeni de kendileriymiş gibi davranırlar. Haber müdürü Anders Holm'la işim var, onunla kesinlikle çatışacaksın. Aslında SMP'yi çıkaran o. Ayrıca Diva havaalanlarında birkaç muhabir ve çoktan emekliye ayrılması gereken birkaç adamla da sorun yaşayacaksın.
İşbirliği yapabileceğim kimse yok mu?
Morander birden bir kahkaha attı. Var ama kimlerle işbirliği yapacağına kendin karar vereceksin. Elimizde çok ama çok iyi birkaç gazeteci var.
Yönetim?
Yönetim kurulu başkanı Magnus Borgsjö, seni işe alan da o, sevimli bir adam. Biraz eski kafalı, biraz da yenilikçi. En önemlisi kararları o veriyor. Çoğu gazetenin sahibi aileden gelen üyeler, bazı yönetim kurulu üyeleri yalnızca zaman öldürür, bazıları da yönetim uzmanı havalarında dolaşıp durur.
Yönetimden memnun değil gibisin.
Bu bir iş bölümü. Sen gazeteyi çıkarırsın, onlar işin ekonomik boyutuyla ilgilenirler. Gazetenin içeriğine karışamazlar.
Ama her zaman bir sorun çıkar. Açık konuşmak gerekirse Erika, işin zor.
Niçin? 1960'lı yıllardaki şaşalı günlerinden bu yana gazete neredeyse 150 bin baskı sayısı kaybederek iflasın eşiğine dayandı. Bir durum değerlendirmesi yapıp çalışanların sayısını 1980'den sonra 180'den fazla azalttık. Şimdi gazetenin boyutlarını da küçülttük. Aslında bunu 20 yıl önce yapmalıydık. SMP hala büyük gazetelerden biri ama ikinci sınıf bir gazete gibi algılanmamızın eli kulağında. Eğer çoktan böyle algılanmıyorsak...
Niçin beni seçtiler?
SMP'nin okuyucularının çoğu orta yaş ve üzeri. 20'li yaş okuyucularında hiçbir artış yok. Yönetim kurulu bu gidişe dur demek için elini taşın altına koyabilecek sıra dışı birini arıyordu.
Bir kadın?
Yalnızca bir kadın değil, Wennerström İmparatorluğunu yıkan, araştırmacı gazeteciliğin kraliçesi diye taçlandırılmış ve herkesten çok daha dirayetli bir kadın. Karşı konulamaz biri. Eğer bu gazeteyi sen yenileyemezsen başka hiç kimse yenileyemez. SMP yalnızca Erika Berger'i işe almadı. Erika Berger'in ününü de işe aldı.
Mikael Blomqvist, Hornstuhl semtindeki Cafe Copacabana'dan öğleden sonra ikiyi biraz geçe ayrıldı. Güneş gözlüğünü takıp metroya doğru yürürken bir köşeye park edilmiş gri Volvo hemen dikkatini çekti. Hızını kesmeden Volvo'nun yanından geçti. Arabanın içinde kimse yoktu. Aynı arabayı 4 gündür 7. defa görüyordu. Belki de Mikael'i takip etmeye onun fark ettiği günden çok daha önce başlamıştı.
Mikael arabayı çarşamba günü Millennium'a gitmek için evinden çıktığında tesadüfen fark etmişti. Dikkatini plakası çekmişti. Cab. Alexander Zalachenko'nun şimdi atıl olan şirketi Carl Axel Bodin AŞ'nin kısaltması gibiydi. İlk gördüğünden birkaç saat sonra Henry Cortez ve Malin Eriksson'la birlikte Med Borgard Platzen'de öğle yemeği yerken aynı arabayı görmese unutur giderdi. Bu defa Millennium'un çaprazındaki bir sokağa park edilmişti. Önce vesvese yaptığını düşünerek biraz tereddüt etmiş ama öğleden sonra Holger Palmgren'i ziyaret etmek için gittiği Estra Rehabilitasyon Merkezi'nin park alanında aynı arabayı görünce hiçbir tereddüdü kalmamıştı. O günden sonra etrafına dikkat kesilmiş, ertesi gün arabayı gördüğünde hiç şaşırmamıştı. Gördüğü her seferde araba boştu. Trafik müdürlüğünü arayarak arabanın kime ait olduğunu öğrendi. Plakası Goran Martenson adında 40 yaşında bir adamın üzerine kayıtlıydı. Kısa bir araştırmadan sonra şirket danışmanlığı yapan Martenson'un Kungsholmen'de özel bir şirketinin olduğunu öğrendi. İlginç bir kariyeri vardı. Askerliğini 18'inde, 1983'te sahil güvenlikte yapmış, arkasından da Savunma Bakanlığı'na geçmişti. 1989 yılında teğmenlik rütbesindeyken ordudan ayrılmış, polis yüksekokuluna başlamıştı. 1991-96 yılları arasında Stockholm polisinde çalışmış, 1997 yılında polislikten ayrılmış, 1999'da kendi şirketini kurmuştu. Yani diğer bir deyişle sapo elemanı olmuştu. Mikael alt dudağını ısırdı. Çalışkan bir araştırmacı, gazeteci bundan çok daha azıyla paranoyaya kapılabilirdi. Mikael gizlice izlendiği sonucuna vardı. Ama bu işi çok beceriksizce yapıyorlardı. Çünkü hemen fark etmişti. Ya da gerçekten bir beceriksizlik miydi? Mikael'in arabayı fark etmesinin en büyük nedeni plakasıydı. Eğer KAB harfleri olmasaydı belki de hiç dikkatini çekmeyecekti. Cuma günü KAB ortalarda görünmedi. Mikael çok emin değildi ama onun yerine kırmızı bir Audi geçmişti. Bu arabanın plakasını almayı başaramamıştı. Cumartesi günü gri Volvo tekrar göründü. Mikael Blomqvist, Cafe Copacabana'dan ayrıldıktan 20 saniye sonra Crystal Malm dijital fotoğraf makinesiyle Copacabana'nın karşısındaki Cafe Rossos'un bahçesinden 12 kare çekti. Mikael'in hemen arkasından kahveden çıkan iki adamın fotoğraflarıydı bunlar. Mikael'i izliyorlardı. Biri orta yaşlı, sarışın, koyu renk güneş gözlüğü takan bir adamdı. Diğeri biraz daha yaşlı ve kızıl saçlıydı. İkisinin de ayağında kot pantolon ve üzerlerinde koyu renk deri ceket vardı. Gri Volvo'nun yanına geldiklerinde birbirlerinden ayrıldılar. Daha yaşlı olanı arabaya binerken diğeri metroya giden Mikael'i izledi. Crystal Malm fotoğraf makinesini indirip iç çekti. Mikael cumartesi öğleden sonra Copacabana'nın olduğu sokağa gidip plakasını verdiği gri Volvo'yu araştırmasını istediğinde buna bir anlam verememişti. Mikael büyük bir ihtimalle saat 3'ü biraz geçe arabanın kapısını açacak olan adamın fotoğraflarını çekmesi talimatını vermişti. Ayrıca gözünü dört açıp Mikael'in izlenip izlenmediğini kontrol edecekti. Bu Crystal Malm'e tipik bir Mikael davranışı gibi gelmişti. Mikael doğası gereği bir paranoyak mıydı, yoksa doğaüstü yeteneklere mi sahipti, bir türlü karar verememişti. Gasse Berga'da yaşananlardan sonra aşırı ölçüde içine kapanan Mikael'le iletişim kurmak gittikçe zorlaşmıştı. Aslında bir öykünün peşindeyken hep böyle olurdu. Wennerström olayıyla ilgilenirken de tam bir sır adamı olup çıkmıştı. Ama bu defa daha öncekilerle karşılaştırılmayacak kadar kapalıydı. Bununla birlikte Mikael'in izlendiği ortadaydı. Crystal ufukta hangi felaketlerin beklediğini merak ediyordu. Bu yeni felaket büyük ihtimalle milenyumun zamanını, gücünü ve imkanlarını zorlayacaktı. Genel yayın yönetmeni SMP'ye gittikten sonra milenyumun bin bir çabayla kurulan dengesi tehdit altındaydı. Crystal Malm 10 yıldan beri eşcinsellerin gösterisi dışında hiçbir gösteriye katılmamıştı. Dolayısıyla bu 1 Mayıs sabahı Mikael'in isteğini yerine getirmekten başka yapabileceği daha iyi bir şey yoktu. Ayağa kalktı, sallanarak Mikael'i takip eden adamın peşinden gitti. Aldığı talimatta bu da vardı. Ama adamı Langholmsgata'nın yukarı taraflarında gözden kaybetti. 14. ayrımın sonu. Sayfa 226.